Ayrım 39. Sevmek mi, sevilmek mi? Sevmek mi güzel, yoksa sevilmek mi, ne dersin? Böyle başlayan bir şarkı vardı. Gençlikte üzerinde çok düşündüğüm ve de düşüne taşına sevilmenin daha güzel olduğuna kanaat getirdiğim. Gençlikte, şimdi öyle değil. Yıllar geçtikçe, her çeşidini yaşadıkça, belki de en ilkel canlıda bile içgüdüsel olarak bulunan bu en doğal duyguyu tarif edemese de tahlil edebilir insan. Bilir aşkı, ayırdına varır sevmenin ve sevilmenin. Anlar o zaman ki, sevilmek çok güzel olsa da sevmektir asıl olan. Sevmektir aşkı aşk yapan. Ve kimi zaman acıtsa da sevgidir her acının ilacı. Hele de ruhunun ve bedeninin tüm zerreleriyle sevmeyi becerebiliyorsa. Kolay değil, herkes beceremez. Yine dayanamadım, görüyorsunuz. Özel günlere sinir olduğumu boyuna tekrarlayıp durduğum halde yine pat diye dalıverdim sevgililer gününün orta yerine damardan. Ne yapayım? Çok tahrik edici. Yine her yan kalp dolu. Ekonomi dünyası böyle günleri köpürtüp köpürtüp fışkırtıyor insanın üstüne, tahrik ediyor. İstemesen de zorla düşündürüyor. Ne yapsınlar? Ekmek parası. 3-5 kuruş ekstra için bugünleri kolluyorlar onlar da. Anneler günü, babalar günü ve de en önemlisi sevgililer günü. Yani beklediğini bulamayınca küsme günü. Anneler babalar hediye alamayınca küsüp gidemezler ama hemen sevgililer günü ertesinde ayrılan çok çift bilirim ben. Ay ben bunu daha önce de yazmıştım galiba. Vallahi tam da bugün oturmayacaktım masaya. Evin içinde bir ses olsun diye açmayacaktım televizyonu. Gerçi en az bir haftadır her taraf çın çın çınlıyor ya, neyse. Girdim bir kere. Vazgeçmeyeceğim. En zor durumda olanlar da evli ve çocuklu erkekler bence. Düşünsenize, yılbaşında tüm aile fertlerinin hediyesini bir yana bırakın, doğum günleri artı evlilik yıl dönümü artı anneler günü artı babalar günü. Malum, çocuğunun annesine ve kendisine alacağı hediyenin parası da kendi cebinden çıkıyor. Bunlar yetmiyor gibi bir de sevgililer günü. Üstelik biz artık evliyiz, sevgili değiliz dese kırıcı da olur. Zaten şimdiki çocuklar uyanık. Baba yoksa sen annemi artık sevmiyor musun gibi bir soru gelebilir. Tüm bunlar duyarlı erkeklerin derdi tabii. Yoksa karısını yerden yere vuranlar için sorun yok. Her türlü özel gün onlara vız gelir, tırıs gider. Ülkemiz söz konusuysa tabii, yoksa bazı ülkeler için hepten ters gidiyor. Baksanıza, Pakistan ve Suudi Arabistan'da sevgililer günü için hediyelik eşya satan tüm dükkanları kırıp dökmüşler. Malları ateşe vermişler. Neyinize gereksizin aşk meşk. Ayıp, ayıp, çok ayıp. Hatta büyük günah. Allah'tan başka hiçbir şey sevilemez. Galiba buna benzer bir şey de yazmıştım daha önce ama onun yarattığı hiçbir şeyi sevmemenin nasıl bir Allah sevgisi olduğuna, dini bayramdan başka hiçbir bayramı kutlamamak adına kırıp dökmenin, yakıp yıkmanın, dövmenin, hatta öldürmenin nasıl bir dindarlık olduğuna aklım ermiyor. Kafam almıyor. İsyan edip belki de gereksiz tekrarlayıp duruyorum. Ama elimde değil. Sevgisizlik o kadar kanıma dokunuyor ve bunun insanlığı kesin bir sona doğru çektiğini o kadar net görüyorum ki. Nasıl çekmişler, nereden bulmuşlarsa inanılmaz bir video klip gönderdiler bana geçenlerde. Ben daha haberlerde gördüğüm doğu ülkelerinden birinde gerçekleşen, insanları itekleyerek yere yatırıp sinek gibi vurdukları yargısız infazın etkisinden kurtulamamışken bu görüntülerle perişan oldum. Neresi olduğu belli değil bir yol kenarında, kim oldukları belli değil bir takım kara derili insanlar, rastgele bir yerlerinden tuttukları gariban kılıklı başka kara derili insanları çalı gibi sürükleyerek canlı canlı ateşe atıyorlardı. orasından burasından alev aldığı halde kurtulmak için çırpınanları, kaçmaya çalışanları yeniden sürükleyerek, tekmeleyerek geri itiyorlardı. Bir tanesi çaresizliği kabul edip elleriyle yüzünü örterek ateşin orta yerine sessizce oturdu. Dayanamadım. Sonuna kadar izleyemedim. Bilgisayarımdan sildim. Ama saatlerce ağladım. Bu nasıl bir şeydir? Şimdi bu insanlar Tanrı'yı sevse ne olur, sevmese ne olur? Bu hale geldi insanlık. Buyurun bakalım, iyi niyetle, sevgiyle başladığım yazı sevgisizliğe bağlanıverdi. Ben de sevgililer günü olacağına sevgi günü olsa keşke diyecektim tam. Ne fark eder? Sevgisizlik bir salgın hastalık gibi tüm dünyaya yayılmaktayken. Burası Türkiye. Siz de üzülmüyor musunuz? Her uygunsuz işin ya da olayın karşılığında her sınıfta, her yaşta, her eğitim düzeyinde insanın "burası Türkiye" mazeretine. Ben kahroluyorum vallahi. Ne demektir bu yahu? Nasıl bir kabulleniştir? Nasıl bir ziyan oluştur? Halk olarak şer de hayır da Tanrı'dan gelir anlayışına denk bir mantıkla nasıl bir teslimiyettir? Bir dolu akıl sır ermez olay gerçekleşiyor ülkemizde. Nedeni meçhul, gidişatı meçhul, sonucu meçhul. Örneklemeye kalksam başa çıkamam. Zaten gerek yok. Siz gönlünüze göre seçin kafanıza takılanı. Hepsi de uyar çünkü. Nasıl olsa hepsinin cevabı aynı. Aslında şeytan da dürtmüyor değil ki aklıma gelen bilumum garipliği alt alta sıralayıp doldurayım sayfamı. Altına da burası Türkiye, olur mu olur diyerek bitirivereyim. Nasıl olsa ben demesem de bir diyen çıkacaktır. Gün geçmiyor ki halkı şaşkına çeviren, çileden çıkaran garip bir olay gerçekleşmesin. Sanki yıllardır, hatta yüzyıllardır süregelen bir dolu garip ve sonuçsuz olanları yetmezmiş gibi boyuna bir yenisi eklenir durur. Nedendir bilinmez. Oturmamışlıktan olabilir ama ben şimdi inmeyeceğim böyle pat diye yazı verdiğim oturmamışlık sözcüğünün derinine. Ki fena da olmaz aslında ama çok uzar. Hem seçtiğim konu o değil. Haber, söyleşi, tartışma, hatta magazin programlarında o ara çarpıcı olan olay neyse, ekonomi, siyaset, yolsuzluk, okullar, medya, trafik ve genele ters veya garip gelen birçok şey olabilir. Halkın durumla ilgili nabzını ölçmek amacıyla muhabirler elde kamera sokak sokak dolaşıp gelene geçene mikrofon uzatırlar ya hani, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz diye. Hah işte öyle durumlarda dikkat edin, en çok kullanılan "burası Türkiye" ile başlayıp devamı "her şey olabilir, her şey beklenir, bu da olur, neden olmasın" şeklinde tamamlanan cümledir. Niye bu, niye? Niye burada her şey olabiliyor? Amanın, gerçekten sinirlendim ben. Böyle devam etmeyeyim. Çok tersleneceğim. Durun bakayım, biraz hafifleteyim. Hatta bağlayabilirsem matrak bir şeye bağlayayım. Öyle bir şey olsun ki yine burası Türkiye olayı olsun ama komik olsun. Ben en çok kimlerden duyuyorum bu sözü? Evet, taksi şoförlerinden. Tamam, bu olur. Siz benim yazılarıma sıkça konu ettiğim taksi şoförü gevezeliklerimi bilirsiniz. Bazen sinir, bazen komik. Biraz da benim o anki ruh durumuma bağlı. Ya terslenirim ya eğlenirim. Eninde sonunda bir kitap olacak bu konu. Demedi demeyin. Geçen gün yine Şişli'den bir arabaya bindim. Tepe başına dedim. Devamı şöyle. Nere oluyor ora? Aman tanrım, yine oluyor. Kim bilir nereli bu adam? Sen yeni misin? Nerelisin? Diye soracağım. Ama o gün sinirlenmeye hiç niyetim olmadığı gibi eğlenmeye eğilimim var. Ve de sen de mi Çinlisin sözü çıkıveriyor ağzımdan. Cevap, buyur. Pişman oluyorum, içimden uzatma diyorum kendime. Ama başladım bir kere duramıyorum. Zaten adam nerede bu tepe başı diyor yine. Çin mahallesinde deyiveriyorum. Cevap, buyur. Ay sus bebercuk, sus diye terslenince içimdeki ses. Tarla başını geçince diyorum bu kez. Şöyle desene be abla. Dedim işte. Neyse bitti. Ama birkaç dakika sonra adam, oraya Çin mahallesi mi yapmışlar diye sormaz mı? Ne diyeceğim şimdi? Hiçbir şey tabii. Hmm diye belli belirsiz mırıldanır gibi yapıyorum. Ay gelsek de insek. Bu kez de peki niye diye uzatmaz mı? Çare yok artık. Battım bir kere. Çin lokantası var da ondan. Susuyor. Susuyorum. Gülsem mi, gülmesem mi bilemiyorum. Dalga geçerek ayıp mı ettim biraz? O da yol bilmeden şoförlük yapmasın. Ben daha Ortaköy'e diye bağlar başına götürülüşümü unutmadım. Oda kulenin önünde inecek olduğumda da, yahu abla şuna ta en baştan Oda kule deseydin ya, Çin mahallesini ben nereden bileceğim, dedi. Tepebaşının lafı bile yok. Bu dalga geçmenin ardından bir de çantamdan 50'lik çıkınca, kendimi çok mahcup hissettim ve sen şimdi bana kızacaksın ama hiç bozuk param yokmuş diye geveledim. Yok abla, sen bana Çin mahallesini bilmiyorum diye kızdın ama ben sana kızmayacağım. Paranın üstünü verirken ise hayretle söyleniyordu. Burası Türkiye. İstanbul'un göbeğine Çin mahallesi de kurarlar vallahi. Gördünüz mü? İlgisiz bir olay nasıl da yine aynı cümleye bağlandı. İsterseniz ben de Tarkan'ın başına gelenleri böyle bağlayıvereyim, ne dersiniz? Gerçekler ve doğrular. Anlık düşünüp bir nefeste söylediğimizde aynı anlamları taşıyan iki sözcük gibi gelse de hepimiz gerçekle doğrunun farklı şeyler olduğunu biliriz. Doğru görecelidir ve değişkendir. Gerçek tektir ve mutlaktır. Üzeri örtülebilir, yok sayılabilir, görmezden gelinebilir ama değiştirilemez ve yok edilemez. Neye göre ya da kime göre doğru diye sorabiliriz ama neye göre gerçek gibi bir soru yoktur. Gerçek gerçektir ve de hiçbir şeye göre değildir. Hoşlansak da hoşlanmasak da, kabul etsek de etmesek de o daima vardır. Olduğu gibidir ve bir gün mutlaka çırılçıplak çıkar ortaya. Bazen rahatlatır, bazen tokat gibi çarpar. Bu kendimize göre hangi doğrulara sığınarak ne derece görmezden geldiğimize bağlı. Doğrular kimi zaman yanlış bilgiden, körü körüne inançtan, yönlendirilip etkilenmekten şekillendiği gibi çıkarlardan da şekillenebilir. Yani şartlanmışlıktan ya da işimize öyle geldiğinden. Kişiselse nispeten zararsız olabilir. Yani sen kendi bildiğin doğruyu gerçek kabul etsen bana ne? Ben kendiminkini bilirim. Gerçi bir türlü anlaşamayız ya, varsın anlaşamayalım. Birbirimize ilişmezsek sorun olmaz. Ama kitleselse tehlikelidir. Toplu olarak çıkarlar doğrultusunda doğrular yaratıp, bunları gerçek kabul etmek ve hiç bilmeyene kabul ettirmek, tarihi yanılgılara yol açar. Tarih kirliliğine neden olur. Yanlıştır, tehlikelidir. Gelişmeyi yavaşlatır. Çünkü çıkarlar doğrultusunda yaratılmış, gerçek olmayan kitlesel doğrular genelde geçmişle ilintilidir. Acı ya da tatlı, gerçek yaşanmışlıklar çıkarlara göre değiştirildiğinde veya yok sayıldığında, varsa hataların düzeltilmesi, en azından ders alınıp tekrarlanmaması engellenir. Bu da kitlelerin geleceğini etkiler. Uygulamakta zorlansak da, geçmişle barışmadan gelecek kurulamaz, biliriz. Geçmişleriyle barışamayan ülkeler başka ülkelerle barış içinde yaşamakta zorlanırlar. Çünkü özünde güven duymakta zorlanırlar. Tıpkı kendisiyle bir türlü barışamayan insanlar gibi. Önce kendinle barışacaksın ki başkalarıyla müsbet ilişkiler kurabilesin. Bunu nasıl yapacaksın? Kendini tanıyacaksın. Kendinle ilgili gerçekleri bilecek, geldiğin aileyi, yetiştiriliş tarzını, çocukluğunu kabul edecek, tüm bunların seni nasıl şekillendirdiğini bilecek ve barışacaksın. Gerisi kendiliğinden gelir. Hele de düzeltmen gerekeni düzeltebilmişsen. Ha, bir de malumunuz o yadsınamaz duygudaşlık meselesi var. Evet, iyi ilişkiler için öğrenilmesi gereken böyle bir kavram da var. Ama ben onu konu etmeyeceğim şimdi. Nasılsa her fırsatta ediyorum. Benim konum gerçek ve doğru kıyaslaması ve de gelecekle bağlantısı. Görüyorsunuz ki soyut kavramlarla asıl derdimin etrafında dolanıp duruyorum ama hiç sözünü etmiyorum. Etmeyeceğim. Elbette kafama takılıp beni rahatsız eden bir şeyler var bu aralar ama sözünü etmeyeceğim. Ben genelleme yapayım, siz gündemlerden gündem seçip istediğinize bağlayın. Yeter ki uysun. Aslına bakarsanız bugünlerde okuduğum bir kitapta karşılaştığım bir sözden etkilendim ve elde olmadan endişelerime bağladım da ondan bu konuyu deşesim geldi. Ondan yukarıdaki az buçuk felsefi sayılacak tüm o sözler. Diyor ki, güçlü gerçeğin kendine özgü bir çekim gücü varmış. Üzeri örtülse de eninde sonunda insanları yeniden kendine çekermiş. İyi kavram değil mi? Hani düşüncenin gücü gibi. Yani sen özel bir çaba sarf etmesen de gerçek gücüyle seni kendine çeke çeke bir gün mutlaka ortaya çıkarmış. Öyle ki ne yapsak ne desek boş. Bir gün gerçek üzerindeki örtüleri tozu toprağı kendi kendine silkeleyecek ve çırılçıplak ortaya çıkacak. Diyebilirsiniz ki madem öyle derdin ne? Hiçbir şeyi kafana takmayıp olayları oluruna bıraksan olmaz mı? Nasılsa seni rahatsız eden üstü örtülü gerçek ya da gerçekler neyse bir gün kendiliğinden çıkar ortaya. İyi de zaman önemli bir sorun. Mesele geç kalmamakta. Ben geç kalmanın ne demek olduğunu bilecek bir yaştayım. Geçmişle gelecek arasında köprü olabilecek bir neslin parçasıyım. Bu nesle çok görev düşüyor gelecek için. Biz gidersek bizden sonra gelenlere gerçekler de bir şey ifade etmeyecek artık. Ortaya çıksa da anlamayacaklar. Gelecek için hiçbir umut vaat etmeyen yüzeysel ve duyarsız bir nesil yetiştirmekteyiz. Bari geçmişi doğru aktarabilsek de diyorum, büsbütün ilk sarsıntıda çökecek temelsiz binalara dönmesinler.